Ayrım 14. Enver Murat Bardakçı. Sayfa 161. 4. bölüm. Kremlin'in kızıllaşan çanları. İttihatçı şefleri taşıyan R-01 torpidosu 3 Kasım 1918 sabahı saat 8'de Kırım'ın Rusça adı Evpatoria olan Gözleve Limanı'na girdi. Kırım o günlerde Alman birliklerin kontrolündeydi. Dolayısıyla iddiatçılar için emniyetli bir yerde ve buradan bir Alman askeri treniyle Berlin'e götürüleceklerdi. Alman subayları karaya çıkan gurbet yolcularını otele yerleştirdiler. Yolcular isimlerini bir tarafa bırakmışlardı ve artık kod adları kullanacaklardı. Bosnalı bir mühendis kimliğine bürünen Cemal Paşa, Halit, Doktor Nazım Bey, Rüstem idi. Talat Paşa ise meşrutiyet öncesinde Selanik'te kullandığı Sahi ismini yeniden alıp Cafer Sahi yahut Ali Sahi, bazen de sadece Sahi bir arada hayra olmuştu. Enver önce Abbas'ı seçmiş, eski kahramanı Suavi'nin ismini kullanmıştı ve nihayet Ali de karar kılacaktı. O gece Evpatoria'daki otelde odalarına çekildikleri zaman gözlerinin önünden neler geçmiş, nasıl bir muhasebe yapmış ve gelecekleri hakkında ne tereddütler, endişeler, hatta korkular hissetmişlerdi kim bilir. Ertesi sabah kendilerini Almanya'ya götürecek trene bindiler ve yola çıkmalarından hemen sonra bir arkadaşlarının yanlarında olmadığını fark ettiler. Enver yoktu. İstasyona gitmek için otelden çıktıklarında onlarla beraberdi ama yolda ortadan kaybolmuş, gurbet yolcuların hiçbiri o hay huy arasında Enver'in kendileriyle beraber olup olmadığına dikkat etmemiş ve yokluğunun farkına ancak tren hareket etmek üzereyken varabilmişlerdi. Dünya Savaşı'nın son günlerinde asker, silah ve para sevk ettiği, bir kısmı amcası Halil ile kardeşi Nuri Paşaların kontrolünde olduğu için aile mülke gibi gördüğü Azerbaycan'a geçmek, Kafkasya'da bir şeyler yapabilmek Enver'in daha önceden hayaliydi. Savaşın mağlubiyetle neticeleneceğinin belli olması üzerine amcası Halil Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen 1918 sonbaharından itibaren mütareke imzalandığı takdirde o taraflarda faaliyet göstermeyi, yeni bloklar tesisini düşünmeye başlamıştı. 9 Ekim'de İmparatorluğun İsviçre'deki Büyükelçisi Fuat Selim Bey'e İngilizler ile temas etmesi ve İngiltere'nin Kafkasya'da kurulacak yeni devletleri tanıması halinde o bölgelerin servet kaynaklarından istifade edebileceğini bildirmesi talimatını gönderdi. Yani yeni kurulmuş Ermeni, Gürcü, Azeri ve Kuzey Kafkasya hükümetleri adına ama o hükümetlerin fikirlerini almadan ve sadece kendi düşüncesiyle Türkiye'nin hala savaş halinde olduğu Londra'ya işbirliği teklifinde bulundu. Aynı günlerde Azerbaycan'daki Kafkas İslam Ordusu'nun kumandanı olan kardeşi Nuri Paşa'ya oyunu kaybettik diye yazdı ve yine İngiltere ile anlaşmaktan bahsetti. 8 Ekim'de bu defa Şark Orduları Grup Kumandanı olan kendisinden bir yaş küçük amcası Halil Paşa'ya Talat Paşa hükümetini kastederek "Başladığımız harbi iyi bitiremediğimiz için çekilmek üzereyiz. Ben işsiz şimdilik pek sıkılacağımdan belki Azerbaycan'a şimdilik seyahat için bilahare de oradan bir hayat eseri görürsem büsbütün kalmak için hareketi düşünüyorum. Bu husustaki mütalaanız nedir?" diye sordu. 5 gün sonra yine kardeşine Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa'ya aynı mealde bir mektup gönderdi ve burada çalışacak mühim bir iş olmazsa sıkılmamak için Azerbaycan'a gelerek hem orada hem Şimali Kafkas'ta çalışma katırma geliyor. "Benim oraya gelip gelmemekliğim hakkında ne düşünürsün?" dedi. Cevabı şifreli bir telgrafla veren Halil Paşa mealen "sakın gelme" diyordu. "Buranın halkının hükümetimizin aracılığı ve hatta aralarında askerimiz olmadan iş göremeyeceğine ve kabiliyet gösteremeyeceğine emin oldum. Yarın burada kuvvetli başka hükümetlerin tesiri görülünce bugün bizim neslimizden olduklarını iddia ederek bize sarılan halk en evvel içlerine girmiş olan bizlere dirsek çevirecektir. Şahsınıza ait bir mecburiyet görmedikçe çalışmak üzere kendi arzunuzla Azerbaycan taraflarına gelmenizi münasip bulmuyorum." Enver'in bu yazışmaları imparatorluğun nasıl hazin bir vaziyette bulunduğunu açık şekilde göstermektedir. Bir oyun olarak gördüğü savaşı kaybetmiş olan Enver Paşa, işsiz kalıp sıkılmamak için yeni meşgaleler aramakta, Kafkasya'da bir şeyler yapmayı hayal etmektedir. Boş durmayıp mutlaka bir şeyler yapma hevesiyle 3 sene sonra çok daha büyük bir maceraya atılacak, Orta Asya'ya gidecek ama bu son hevesi hayatına mal olacaktır. Enver'in Türkiye'yi 3 farklı düşünce içerisinde terk ettiği söylenir. Anadolu'ya geçerek milli mücadelenin lideri olmak, Bolşeviklerle birlikte İngilizlere karşı savaşmak ve Türkistan'da milli bir hareketi yönetmek. Enver Paşa'nın düşündüğü iddia edilen bu fikirler Profesör Tarık Zafer Tunay'a tarafından ortaya atılmıştır ve iddia doğrudur. Yani Enver her üç fikri de tatbik mevkiine koymayı denemiştir. Ama mektuplarından anlaşıldığına göre bu fikirler önceden yaptığı bir planın şıkları değildir. Memleketi terk ederken yine Türkiye'de yahut başka yerlerde bir şeyler yapabilme arzusundadır. Bu üç şıkkı şartlara göre değerlendirmeye çalışmış ve daha sonra dördüncü bir şık, emperyalizmin baskısından kurtulmuş bağımsız bir İslam dünyası kurma hayalini ilave etmiştir. Enver'in Türkiye'yi beraberce terk ettiği arkadaşlarından ayrıldığı sıradaki düşüncesi bellidir. Kafkasya'ya geçip bir şeyler yapabilmek, Kırım'da tek başına bulunduğu günlerdeki faaliyetlerini ve yapmak istediklerini sonraki günlerdeki mektuplarından öğreniyoruz. Yolculuğu öncesinde fark edilmemek için gözlemeden Ak Mescid'e geçmiş Seyyid Abdülcelil Hattatuf'un yanına gitmiştir. Bu zatın kim olduğunu bilmiyoruz. Belki İttihat ve Terakki'nin oralarda kurduğu teşkilatlardan birinin Kafkas ordusunun yahut teşkilatı mahsusanın mensubudur. Enver İstanbul'da kalan kardeşi Kamil Bey'e Türkiye'den ayrılmasından 12 gün sonra Kırım'dan yazdığı mektupta işlerin son aldığı şekil malumdur. Harbi kaybettik demekte ve Kafkasya'ya gitmenin yolunu bulmaya çalıştığını yazmaktadır. İki gözüm kardeşim, İşlerin son aldığı şekil malumdur. Harbi kaybettik. İngilizler yaptığımız ayrı mütareke mucibince İstanbul'a geleceklerdi. Ben de bu vaziyette orada İngilizleri görmektense İslam'a hizmet etmek için Kafkasya'ya gitmeye azmettim. İstanbul'dan, Ukrayna'dan dolaşarak Kırım'a geldim. Burada bir haftadır vasıta arıyorum, bulamıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi senden bir ricam var. Hakkı Paşa'ya olan Melfuf mektubu bizzat götürüp kendisine verirsin. Sultan Efendi Hazretleri için vereceğim kağıdı veya kağıtları alırsın. Ve yine bizzat Sultan Efendi Hazretlerine götürüp teslim edersin. Eğer hemen götüremezsen, icabında Sultan Efendi tarafından alınmak üzere bir banka, bir çekmece, kasa kiralayarak oraya kor, anahtarını ve hemhal Sultan Efendi'ye bizzat ihsal edersin. Bu suretle bana aileme karşı olan vazifemde pek ziyade yardım etmiş olacaksın. Bir de Nazım Bey'e bir melfuf mektup gönderiyorum. Onu da kendisine ver. Bana mektup gönderirsen Ak Mescid'de Seyyid Abdülcelil Hattatuf vasıtasıyla Kafkaslı Hekimof zevcesi Fatma diye gönder. Oradan bana vasıl olur. Yahut mektubumu sana getirecek olan adama verirsin. O bana ihsal eder. Tahsilin için daire müdürü Derviş Bey eskisi gibi para gönderecektir. Şimdilik senin ve Ertuğrul'un gözlerinden öperim. 12 Teşri Nisani 334 12 Kasım 1918 Enver. Sultan Efendi Hazretlerine mektubumu alınca imkan var ise Fatma Hanım afiyettedir diye telgrafla haber ver. Sultan Efendi'nin kağıtları meselesini ve Hakkı Paşa'ya mektup götüreceğimizi ve onunla görüştüğümüzü hatta enişten Nazım Bey'e ve kimseye katiyen söylemeyeceksin. Hakkı Paşa belki Viyana'dadır, belki İsviçre'dedir. Mutlaka bulup mektubu ver ve cevabını al. Bu mektubu sana getirecek Mehmet Ali yanında kalsın. Bütün seyahatlerinde sana yardım etsin ve kendisine bu işler için kafi para veriyorum. İşin neticesi bitince bana yine kendisiyle sağlam haber gönderirsin. O beni gelip bulacaktır. 4 sene devam eden kanlı bir mücadeleden çekilen, acıların, yüz binlerce ve hatta milyonlarca şehidin, yaralının, bütün kayıpların, Sarıkamış'ta donup çöllerde kavrulan ekmekçiğin ve evini barkını, memleketini kaybedenlerin kaderi mektuplarda geçen bu ikişer kelimedir. Oyunu kaybettik ve harbi kaybettik ifadeleri. Enver'in 3,5 sene boyunca devam edecek olan ve her anını tamamı birkaç bin sayfa tutan mektupları dökeceği gurbet macerası artık başlamıştı. Bu mektubun yazılmasının ertesi günü müttefik donanması İstanbul'a gelip karıya asker çıkarttı. İmparatorluğun başkentinde o gün gayri resmi şekilde başlayacak olan işgal 16 Mart 1920'de resmiyet kazandı ve şehir 6 Ekim 1923'teki kurtuluşuna kadar ağır bir işgalin altında kaldı. Enver'in Ak Mescid'deki günleri Kafkasya'ya gidebileceği bir vasıta, bir tekne aramakla geçti. Bir sahil kasabasında küçük bir tekne kiraladı. Teknenin kaptanı ile beraber denize açıldı ama yolda fırtınaya tutuldular. Dalgalarla birkaç gün mücadeleden sonra ilk açıldıkları sahile yani Kırım tarafına sürüklendiler. Tekne karaya oturdu ve köylüler perişan haldeki Enver ile teknenin kaptanını evlerine götürüp günlerce tedavi ettiler. İki taraflı zatürre olmuştu. İyice dinlenip toparlandı ve yeniden kayıplara karıştı. Enver'in uğradığı deniz kazasının üzerinden geçen birkaç ay boyunca ne yaptığı ve nerelerde olduğu hala muammadır. En başta İngiliz istihbaratı olmak üzere müttefiklerin haber alma örgütleri merkezlerine Enver'in bulunduğu yer hakkında birbirinden tamamen farklı raporlar göndermekte ve raporların neredeyse tamamı yanlış çıkmaktadır. Nerede olduğu belli değildir fakat sürgündeki arkadaşlarına yazmakta, Berlin'deki iddiatçıların mektupları da eline geçmektedir ve söz konusu mektuplar bugüne gelebilmiştir. İşte bu yazışmalardan bazıları. Talat Paşa, 26 Şubat 1919'da Enver Paşa'ya gönderdiği ve Sahi takma ismini kullandığı mektubunda Avrupa'ya dağılan iddiatçıların yaşadıklarından ve İstanbul'da kalanların tutuklanmalarından bahsederken, Enver Paşa'ya Kafkasya'da başlatmayı düşündüğü silahlı hareketin işe yarayacağına inanmadığını söylüyor. Paşa'nın bu mektubu o tarihten sonra tutulacak yol konusunda Enver Paşa ile arasında baş gösteren anlaşmazlığın, yani Talat Paşa'nın siyasi, Enver Paşa'nın ise silahlı mücadeleyi seçmeleri şeklindeki görüş farklılığının elimizdeki ilk yazılı belgesidir. Kardeşim Abbas, mektubunu aldım. Bir ay evvel yazmışsın. 2 gün evvel elime geldi. Şimdi ne vaziyette ve nerede olduğunu bilmiyorum. Kamil bizim Hayrullah ile beraber bundan 2 ay yakın bir zaman evvel hareket ettiler. Budapeşte'den Orşova tarikiyle, yani Romanya Köstence yoluyla veya Tuna Bulgaristan yoluyla gitmeyi düşünmüşler. Orşova'dan Kamil, Madame Zara'ya bir mektup göndermiş. Abdullah'dan hem telgraf hem mektup aldım. Orşova ile telgrafla görüşmüşler. 4 gün evvel Orşova'dan her ikisinin de hareket ettiğini öğrenmişler. Senin mektup zayi olmuştur diye merak etme. Ona son derece ehemmiyet veriyorlar idi. Bit tabi açıkta cebinde bırakmamıştır. İstanbul'dan şimdiye kadar esaslı bir haber almadım. Yalnız son gelen Tan gazeteleri Hacı Adil, Rahmi Canpulat, Cahit Beylerin tevkiflerinden bahsediyor. Sebep olarak Rum ve Ermeni tehciriyle Ermeni katliamını gayrimeşru ihtikari, bir de esirlere fena muamele edilmesini yazıyor. İstanbul ve buradaki sefarette bizim hakkımızda müracaattan hali kalmıyor. Geçen gün İstanbul'dan İsviçre tarikiyle sefarete bir telgraf geldi. Şimdiye kadar yapılan teşebbüsatı tasvip etmekle beraber takibata devam edilmesi tavsiye ediliyor. Almanlar senin ve benim bu mesailde mevzu bahis olamayacağımızı ısrar ediyorlar. Senin öyle serseri serseri dolaşmaklığından bir faideli netice çıkacağını ve hatta Kafkasya'ya gitmeye muvaffak olsan dahi yine bir faide temin edilemeyeceğini zannediyorum ve şahsını tehlikeye koyacağını hissediyorum. İşine ve mülahazatına karışmaya hakkım yok. İstediğin gibi hareket edebilirsin. Yalnız ben kendi mülahazatım olarak Almanya'ya gelmeyi ve burada vazifeyi takip ve atiyi görerek hareket etmenizi muvafık buluyorum. Sahi. Talat Paşa, 22 Mayıs 1919'daki bir diğer mektubunda Enver'e Türkiye'den haberler vermekte, Avrupa'da başlattıkları temasları ve yapılmasını düşündüğü işleri anlatmaktadır. 22 Mayıs 1935-1919. Kardeşim Süavi, şimdi Kafkasya'da, Bakü'de, Azerbaycan'da bulunduğunuza dair devam eden rivayetlerden, hatta Bakü'nün tarafınızdan işgal edildiğine dair Hollanda gazetelerinin neşriyatından sonra artık sizden uzun müddet haber ve mektup alamayacağımızı zannediyor idik. Size son mektubumu yazdıktan sonra 2 defa Hollanda'ya gittim. Birinci seyahati mümkün ise İngilizlerle temasa gelmek ve aynı zamanda eski Ahrar katibi Nurettin Ferruh Bey vasıtasıyla İsviçre'deki muhaliflerle anlaşmak maksadında memniydi. İkinci seyahati Masliyah'ın telgraf daveti üzerine yaptım. Orada vücudum elzem olduğunu yazdı. Amsterdam'da sosyalist konferansı teşekkül etmiş idi. Masliyah bunlarla temasa gelmiş ve bir takım malumat ve bazı mesail üzerine izahat vermiş ve bu mesaili bilen selahiyettar birisiyle görüşmek arzu edip etmediklerini sormuş ve bundan yalnız Huysman'a bahsetmiş. Pek memnun olacakları cevabını vermişler. Amsterdam'a gittim. Kendilerini yemeğe davet ettim. 3 saat kadar görüştük. Avrupa'nın, bilhassa emperyalist ve kapitalist Avrupa'nın Türkiye hakkındaki fena niyetlerini Paris, Berlin muhadelerinde temin olunan temamiyeti mülkiyenin Bosna ve Trablus tecavüzleriyle nasıl çiğnendiğini, Balkan Muharebesi'nde status quo ilan eden Avrupa'nın mağlubiyetimiz üzerine nasıl Rumeli'yi Londra muhadesiyle elimizden aldığını, Rusya'nın Anadolu'da bize şimendifer yaptırmadığını, İngiltere'nin ıslahat için müfettiş vermediğini, Menatıka nüfusu, harbe sebebi duhulümüzü, Ermeni meselesini dilim döndüğü kadar anlattım ve müteessir olduklarını hissettim. Esasen programlarına muvafık olduğundan, Türkiye'nin Taksim'in ellerinden geldiği kadar mani olmaya çalışacaklarını vaat ettiler. Eğer muvafık görür isen mutavassıt bir noktada birleşelim. Ben bir yere kadar gideyim, sen de bir yere kadar gelirsin. Bit tabii bir mahsur görmediğin halde yapalım. Bolşeviyi vesaire meselesini orada görüşürüz. Doktor Tevfik arz-ı ihtiram ediyor. Recep'e selamınızı tebliğ ederim. Gözlerinden öper ve seni Allah'a emanet ederim kardeşim. Cafer Sahi. Bu mektubun yazıldığı günlerde İstanbul'da ve Anadolu'da bir hareketlilik vardır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'dadır. Talat Paşa Enver'e 1919'un 1 Temmuz'unda gönderdiği mektupta da İttihat ve Terakki'nin geleceği hakkındaki kanaatlerini yazmakta, savaşın galibi olan müttefiklerin Ermeni ve Rum tehciri konusunda açtıkları soruşturmadan bahsetmekte, Almanya'da sıkıntıya girdikleri takdirde Kırım'a yahut Rusya'ya gitmeleri ihtimalinden söz etmekte ve mağlup Türkiye'nin geleceği için İngiltere'nin muavenetinden medet umduğunu ifade etmektedir. Ve bir başka tuhaflık, Enver bir önceki mektubunda İngiltere'de o sırada hava ve savaş sekreterliğine gelmiş olan Winston Churchill ile görüşmek istediğinden bahsetmiş olmalı ki Talat Paşa böyle bir temasın mümkün olabileceğini yazmaktadır ve mektup İttihat ve Terakki'nin galiplere karşı alttan alarak uzlaşma çareleri aramayı düşünen en önde gelen isimlerinin milli mücadeleye girişmeyi düşünmediklerini, böyle bir mücadeleyi hatırlarına bile getirmediklerini göstermektedir. 1 Temmuz 1919. Kardeşim Abbas Bey, 10 Haziran tarihli mektubunu 20 Haziran'da aldım. Benim mektubum seni nasıl memnun ediyor ise senin mektupların da bizi o derece sevindiriyor. Churchill'in cevabını bir derece daha düşünerek tahlil etmek muvafık olur. Biliyorum ki muhabereniz doğrudan doğruya ise sözlerine itimat edilebilir kanaatindeyim. Mesela İngiltere'ye gitmek caiz olmasa bile bir taraf bir yerde görüşülebilir. Hiç zannetmem ki Churchill sizi yakalatmak üzere tuzak tertip etsin. Bütün bu mütalam doğrudan doğruya temasla muhaberede bulunduğunuza göredir. Yok eğer arada vasıtalar var ise ve o vasıtalar muhabere ederek size netice-i muhabereyi hikaye ediyorlar ise o vakit hiçbir veçiyle itimat caiz değildir. Mamafi bu işlerde tecrübeden ziyade olduğu gibi belki Churchill'in şahsını benden iyi tanırsın. Ben yalnız İstanbul'da kendisini tanıdım ve biraz şarlatan buldum. Ben de Lloyd George'a bir mektup yazdım. Bu mektupta neden devlet-i aliyenin Almanlarla birlikte harbe girdiğini izah ettim. Rusya'nın aldığı şekle göre Türkiye, menafi ile İngiltere siyaseti arasında ziddiyete kapıldığını ve şartta İngilizlerin Türklere muhtaç olduğunu anlatmaya çalıştım. Türklerin minnettarlığını kazanırlarsa hiçbir vakit Türklerin bunu unutmayacağını söyleyerek memleketimiz hakkında İngiltere'nin muavenetini istedim. Bilmem ne tesir yapacak. Ahvalin inkişafına göre program tevsi ve temdit edilebilir. Arkadaşlarım Malta'ya gitmesine hep acıdık. İngilizlerin bu hareketini protesto ederek neşriyatla bir tesir yapmaya çalışmaktan başka şimdilik yapılacak bir şey yok. Mayıs'ın 25'ine kadar olan İstanbul gazetelerini okuduk. Arkadaşları teşkilatı mahsusadan dolayı itham ediyorlar. Güya bütün Ermeni ve Rum tehcirini ve bir takım fenalıkları teşkilatı mahsusa yapmış. Bu da İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'ne tabiymiş. Bundan bir netice çıkaramadıkları, reis ve müdde-i umumilerin mütemadiyen istifa ettikleri anlaşılıyor. Mahkum edemeyeceklerini anladıklarından dolayı Malta'ya göndermiş olacaklar. Acaba Rusya'ya gitmek ve orada yaşamak ve çalışmak muvafık ve mümkün mü? Kırım'da emin olarak kalınabilir mi? Lütfen fikrini yaz. Ben Kırım'a veya Rusya'ya gider isem Tevfik Hüseyin ve Recep birlikte gelirler zannederim. 3 kişi gelebilir miyiz? Bütün bu mesail hakkında bir defa görüşmemiz pek iyi olacaktır. Hayreti İstanbul'dan avnet etti. Sultan Efendi'yi de görmüş. Sultan Efendi İstanbul'da Sadaret Konağı'nda ikamet ediyormuş. Bizimkiler ekseriya kendisini ziyaret ediyormuş. Bizim evi de almak istemişler. Refika ısrar ederlerse evi yakacağını söylemiş, sonra vazgeçmişler. Sana yanımda bulunan 15 bin frangı gönderiyorum. Fazla tedarikine ahvali grev dolayısıyla imkan yok. Atiyen yine muavenet mümkündür. İstanbul'dan şimdilik para getirmenin imkanı yoktur. Allah'a emanet ol kardeşim. Mektupları biraz sıklaştıralım. Sa'i. Bütün bu mektuplar iddiatçıların dünya savaşında yenilmiş olduklarının farkında olmadıklarını açıkça göstermektedir. Umursamazlık öyle bir hale gelmiştir ki Türkiye'den ayrıldıkları gece bizim siyasi hayatımız artık sona ermiştir dediği için Enver ile arasına soğukluk giren Talat Paşa bile Avrupa'da Türkiye'nin geleceği konusunda görüşmeler yapmakta, hatta İngiltere Başbakanı Lloyd George'a kadar yazmaktadır. İttihatçıların temasları o günlerden itibaren 3 sene boyunca toz duman içerisinde karma karışık şekilde devam edecek. Savaşın galipleri Türkiye'nin savaş suçlusu olarak gördükleri eski idarecileriyle görüşmekten çekinmeyecek. En alakasız, hatta rakip ve düşman taraflar bile bir araya gelip bol bol konuşacaktır. Mesela Talat Paşa İngilizlerin yanı sıra Hollanda'da Sosyalist Enternasyonel'in idarecileriyle temaslarda bulunurken Enver Paşa bir ara İngilizler ile görüşecek, Cemal Paşa kısa bir müddet öncesine kadar Türkiye ile fiilen ve hukuken düşman olan Fransızlar ile masaya oturacak, hatta rahatça Paris'e kadar gidip önde gelen Fransız politikacılar ile buluşacaktır. Enver Paşa'nın sonraki temasları daha da tuhaftır. İngilizler ile neticesiz kalan toplantılardan sonra Sovyetler ile yakınlaşacak ve beraberce o günlerin emperyalizmine, yani dünyanın dört bir tarafındaki İngiliz hakimiyetine son verecek bir hareket hattı çizmeye çalışacak. Her üç paşanın Ankara hükümeti ile bağlantıları da devam edecektir. Birbiriyle alakasız bütün bu temasların, görüşmelerin ve toplantıların tek bir sebebi vardır. İttihatçıların kafaları karışmıştır. Türkiye'nin savaşta mağlup olabileceği hatırlarına hiç gelmemiştir. Yenilginin ardından hepsi şaşkındır ve ne yapacaklarına bir türlü karar verememişlerdir. Enver şifaya kavuşmasının ardından Kırım'da birkaç hafta daha kaldı. Kafkasya'ya deniz yolundan geçmesinin mümkün olamadığını anlayınca başka yollar aradı ama bulamadı. Aklı fikri zaten İstanbul'da bıraktığı sultanında Naciye'deydi, fakat memlekete dönmesi mümkün değildi ve onu kabul edecek artık tek bir yer vardı. Arkadaşlarıyla beraber İstanbul'dan Kırım'a varmalarının hemen ardından gitmekten son anda vazgeçtiği Almanya ve aylarca kaldığı meçhul diyarları bırakıp Berlin'e gitti. Enver Paşa'nın gurbet senelerinin hala karanlıkta olan tek dönemi Kafkasya günleridir. Almanya hangi güzergahı kullanarak ve nasıl gittiği konusunda elimizde malumat yoktur. Ve sahip bulunduğumuz tek bilgi 1919 yazının sonlarında artık Almanya'da olduğudur. Almanya'ya varmadan önce Kırım'da ve Kafkasya'da yaşadıklarından o sırada İstanbul'da olan hanımı Naciye'yi mektupla haberdar etmiş, Naciye mektup okuduktan sonra hissiyatını birkaç satırla kağıda dökmüştür. Ah, dünyada sana hitap edecek bir şeyim yok. Ruhum desen pek acı çektiği bir azap sana ızdırap verir. Enver'cim, o siyah denizin yüksek dalgalarının verdiği bir hülyayı, dehşetle titreyen kalbimin teessürünü andıran tasavvurlarımla ağlarken mektubunuzu aldım. Of, bir de ne göreyim? Tahayyüllerimin bir aynı diyorsunuz ki, belki gözyaşların kurudu bir zaman mektubum beni hatırlatır. Böyle mi Enver? Artık beşeriyetin haksızlığı içinde öleceğime tamamıyla kani oldum. Bütün azam seni tahattura bir vesile değil mi? Evet, bu kağıt parçası senin ellerinle karalandığı için beni sevindirir. İşte kazandığı... Talat Paşa ve arkadaşları Kırım'dan yola çıkmalarından tam 10 gün sonra Sosyalistlerin Almanya'da hükümeti ele geçirmelerinin hemen ertesi günü Berlin'e vardılar. Paşa bir müddet Berlin yakınlarındaki Nöbelsberg'de Dr. Richard Sine ait bir sanatoryumda kaldı. Eşi Hayriye Hanım da sonraki günlerde İstanbul'dan Berlin'e gitti ve iddiatçılar Almanya'nın değişik şehirlerine dağıldılar. İsimlerini değiştirip kod adları almışlardı. Enver Paşa zaten daha önceden Ali, Talat Paşa da Hamdi olmuş, daha sonra bu ismi Sa'i'ye çevirmişti. Cemal Paşa Cevdet, Doktor Bahattin Şakir, Yakup Kamil, Doktor Nazım da Ramiz olacak ve ileriki günlerde onlar da daha başka isimler kullanacaklardı. Talat Paşa ve hanımı daha sonra Berlin'in Hardenberg Caddesi'nde kiraladıkları 11 odalı bir apartman dairesine geçtiler. Ayrı ev tutacak paraları olmayan ve geçimlerini gündüzleri çalışarak temin eden bazı iddiatçılar, mesela Almanların yanında rençberlik ve odunculuk yapan Doktor Rüsuhi Bey ile bir caddenin üzerinde küçük bir kulübede sigara satan ve 17 Nisan 1922 gecesi Ermeniler tarafından Bahattin Şakir Bey ile katledilen Trabzon'un eski valisi Cemal Azmi Bey gibi bazı önemli isimler de onlarla beraber aynı evde kalmaya başladı ve dairenin sakinlerinin mevcudu bir ara 10 kişiyi geçti. Cemal Paşa ise Afganistan ve Rusya macerasından önce Berlin'den İsviçre'ye geçmiş, ailesiyle yaverlerinden İsmet Bey'i de getirterek Clusters isimli küçük bir köye yerleşmişti ve orada hatıralarını yazmaktaydı. İttihat ve Terakki'nin lider kadrosu memleketi terk edip eski müttefikleri olan Almanya'ya sığınmışlardı ama başlarında dünya kadar dert vardı. İktidarı bırakıp İstanbul'dan ayrıldıkları sırada iş başında olan İzzet Paşa hükümeti Almanya'dan İttihat ve Terakki'nin eski lider kadrosunun Türkiye'ye teslimini bu olmadığı takdirde en azından sınır dışı edilmelerini istemekte ve Berlin sefiri Rıfat Paşa hemen her gün bu taleple Alman dışişlerinin kapısını aşındırmakta, Almanlar ise talebi her defasında reddetmekteydi. Daha önce de yazdım, Alman hükümetinin sürgündeki iddiatçılara kucak açmasının ve İstanbul'dan gelen iade taleplerini reddetmesinin hatta bazı çabalarında yardımcı olmasının sebebi Berlin'in onlara karşı hissettiği muhabbet değildi. Askerlerin mağlubiyete beraber uğradıkları eski müttefiklerinin liderleriyle dayanışma içerisinde olmaları bir yere kadar normal kabul edilmeliydi ama iddiatçılar Berlin'de Kaiser Wilhelm'in devrilmesinden sonra çıkan ayaklanmaları bastırarak iktidara gelen yeni hükümet için her şekilde özellikle de Rusya'ya karşı takip edilecek politikalarda istifade imkanı bulunan bir vasıtadan ibaretti. Berlin bu düşünceyle Enver Paşa'nın sonraki günlerde Rusya'ya ve Orta Asya'ya gitmesi konusunda her türlü desteği vermiş, Cemal Paşa'nın Afganistan ve Moskova macerası öncesinde de ellerinden gelen yardımı yapmışlardı. İttihatçıları bekleyen daha önemli tehlike ise günün birinde suikaste uğramaları ihtimaliydi. Ermenilerin 1915 tehcirinin intikamını almak için suikast hazırlığı içerisinde oldukları ve bu maksatla özel timler kurdukları yolunda haberler gelmekteydi. Ama hemen bütün itaatçılar tuhaf bir umursamazlık içerisindeydiler. Her biri birer nam-ı müstear yahut kod adı almış olmalarına rağmen gizliye riayet etmemekte, hatta yazışmalarında ibret alınacak gaflette bulunmaktaydılar. Mesela aldıkları mektupların zarflarının üzerine alıcının kod adı bazen yazılıyordu ama genellikle gerçek isimler kullanılmakta, hanımlara yollanan mektuplar ise her zaman asıl adları yazılarak gönderilmekteydi. Bu umursamazlığın neticesi ise malum. Ermenilerin Yunan intikam tanrıçası Nemesis'in ismini verdikleri suikast timleri Avrupa'da 1920 ile 1922 arasında İttihat ve Terakki'nin eski sadrazamı Sayit Halim Paşa'yı Roma'da, Talat Paşa'yı ve Bahattin Şakir ile Cemal Azmi Beyleri Berlin'de katlettiler. Cinayetler bu kadarla da kalmadı. Tiflis'te Azerbaycan'ın sabık başbakanı Fethali Han Hoyi, İstanbul'da da yine Azerbaycan'ın eski İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir kurşunlara hedef oldu. Enver Kırım ve Kafkasya taraflarından Berlin'e vardığında Avrupa'da sürgünde bulunan iddiacılar işte bu şekilde yaşamakta ama birkaç ay öncesine kadar başında bulundukları memleket sanki büyük bir bozguna ve hemen akabinde de işgale uğramamış gibi siyasi faaliyetlerine devam etmekte, hatta kendilerini mağlup eden devletlerle bile temasa geçebilmenin yollarını aramaktaydılar. Enver'in Berlin günleri hep bir koşuşturma içerisinde geçecek, geleceğini ve birkaç ay sonra atılacağı Rusya macerasının temellerini buradaki eski dostları ile ilişkileri belirleyecektir. Almanya'ya varmasından sonra Berlin'de küçük bir otelde Ali Bey olarak bir oda kiralamıştır. Otelden sabah erkenden çıkmakta, arkadaşlarıyla beraber siyasi kulüpler kurup planlar yapmakta ve günlük işlerini tamamladıktan sonra Almanya'daki askeri ateşlilik günlerinde en yakın dostu olan Sar ailesinin villasına gitmekte, orada uzun zaman geçirmekte ve otele gece yatmak için dönmektedir. Friedrich Sar'ın Berlin civarında Potsdam'da 1906'da inşa ettirip aile ismini verdiği tarihi eserlerle dolu olan ve müzeyi andıran 3 katlı villası savaş sonrası günlerde de Berlin'in yüksek sosyetesiyle Almanya'nın önde gelen politikacıların buluşma mekanı olmaya devam etmektedir. İmparator 2. Wilhelm'in tahtından feragati ve monarşinin de ilgasının ardından 1919'da kurulup 1933'te Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle son bulan Weimar Cumhuriyeti'nin önemli isimleri hemen her akşam Villa Sar'da bir araya gelmekte, kültürel sohbetlerin yanı sıra siyasi meseleleri de konuşmakta ve hatta bazı kararları burada almaktadırlar. Villanın müdavimleri arasında Almanya'da sürgünde bulunan iddiatçı liderler de vardır. Talat ve Cemal Paşalar, Enver'in Berlin'e gelmesinden önce Sar ailesi ve Hans Humann ile temastadırlar. İddiatçıların Alman makamlarından her türlü himayeyi görmelerini sağlayanların başında Sar ailesi gelmektedir. Hans Humann da o sırada zaten albay rütbesiyle Alman donanma istihbaratının başına getirilmiştir ve hem Talat hem de Enver Paşa o günlerde yazdıkları mektuplarda Maria Sar ve Hans Humann vasıtasıyla yaptıkları teşebbüsleri ayrıntılarıyla anlatmaktadırlar. Berlin'de yeniden teşkilatlanma meseleleriyle uğraşan Enver, Avrupa'nın yanı sıra Kafkaslar'da ve Rusya'da bulunan iddiatçılar ile temaslarda bulunmakta, İslam dünyasının çeşitli memleketlerindeki iddiatçılar ile Müslüman liderleri bir araya getirmeye çalışmakta, Rusya'ya gidebilmenin yolunu bulabilmek için bitmeyen bir uğraş vermekte ve en tabii en önemlisi İstanbul'da bulunan Naciye'sini ve çocuklarını yanına getirebilmeye çabalamaktadır. Ama teşkilat meselesinde neyi nasıl yapacaktır? İttihat ve Terakki'nin teşkilatını Avrupa'ya taşıyıp eskisi gibi yeniden güçlendirebilseler bile sonraki stratejileri ne olacaktır? Anadolu'da başlayan milli uyanışa destek vermeleri mümkündür ama uyanışın liderleri ya kendilerini kabul etmezlerse? Bütün bunların arasında daha birkaç ay önce kayıtsız şartsız teslim oldukları İngiltere ile temas kurmaya çalışmakta ve bazı ön görüşmeler yapmaktadırlar. Ama İngilizler eski düşmanları olan ve her an savaş suçlusu ilan etmeleri ihtimali bulunan sürgündeki grubu muhatap alacak mıdır? Geriye bir ihtimal kalmaktadır. Rusya. 1,5 sene önce patlayan Bolşevik devrimiyle Rusya'da her şey değişmiş. Eski düşmanlığın yerine sosyalizm ve komünizm denen ve esir milletlerin kurtulmasına vasıta olabilecek alışılmadık bir düşünce ile yeni bir rejim almıştır. Ama gelecekte bu düşünceye benzer bir politikanın uygulanması acaba nasıl bir netice verecektir? Talat Paşa ve arkadaşları ilk iki düşünceyi hayata geçirmeye çalışırlarken, Enver bu üçüncü yolu yani toplu bir başkaldırı ile sosyalistlerle işbirliğini tercih edecektir. Enver Cemal Paşa'ya gönderdiği üzerinde tarih bulunmayan ama giriş kısmındaki ifadelerden 1920'nin ocağında yazıldığı anlaşılan mektubunda ömrünün son iki senesinde hayata geçirmeye çalışacağı düşüncelerinin ilk şeklini maddeler halinde sıralamaktadır. Şimdilik umumi fikrim 1. İslam milletlerinin halası 2. Hedefin müştereken Avrupa'nın emperyalist kapitalizmi olduğuna göre sosyalistler ile teşriki mesai. 3. Kurtarılan memleketler idari dahiliyesinde esasat ve bünyeye tevakkuk ettirtmek şartı ile sosyalizm prensiplerini kabul. 4. İstihlası İslam için ihtilal de dahil olmak üzere bil cümle vesait-i tazikiye istimali. 5. Bu hususta İslam'ın gayri mahkum milletlerle de teşriki mesai. 6. İslam'ın heyeti camiası dahilinde her unsurun harsının inkişafına müsaade etmek. İşte şimdilik bu. Bakalım vaziyetin inkişafına nasıl hareket etmek lazım gelecek. Enver hayatının bu son safhasındaki faaliyetlerini temel aldığı işte bu maddeler üzerinde inşaya çalışacak. Sözünü etti, İslami hareketi arada bir Sovyetler ile ilişkilerinde mevcut havaya göre Bolşeviklik deyimini de ilave edecektir. Ama bu İslami harekette cihat yoktur. Hareket İngilizlerden intikam almak temeli üzerine inşa edilmiştir. İngiliz boyunduruğu altındaki Müslümanlar kurtarılacak. Bu arada Fransızlardan İslam'a eziyet eden diğer Avrupalı milletlerden ve yaşlı babasını bile zindana atanlardan hesap sorulacak, İslam dünyası bağımsız hale geldikten sonra büyük ve müstakil bir devlet olacak şekilde birleşecektir. Aslında sadece cihat meselesinde değil, hareketinin kimliği konusunda da kararsızdır ve bunu belki de hiç düşünmemiştir. Türkiye'yi terk ettiği andan, yani 1918'in 1 Kasım gecesinden itibaren mutlaka bir şeyler yapmayı istemekte ve adımlarını buna göre atmaya çalışmaktadır. Ama hayalindekileri hakikat haline getirmekle meşgulken mücadelesinin din mi, milliyet mi yoksa her ikisi veya bolşeviklik gibi başka bir düşünce uğruna mı olduğu hususunda macerasının nihayetine kadar bir karara varamayacaktır. Mektuplarında hayallerini anlatmakta ama cihattan veya milli bir kıyamdan değil, sadece hesap sormaktan söz etmektedir. Hatta bütün bu mücadele naciyesi için olacak, zaferden sonra her şeyi sultanın ayaklarının altına serecektir. Amerikalılar ile İngilizler dünya hakimiyeti için mücadele edeceklerdir. Şimdi ediyorlar ya, fakat bu şimdiki kapalı mücadele yine top tüfekle bitecek. İşte o vakit İngiliz İmparatorluğuna İslam memleketlerinde son vuruşu biz yapmış olacağız. Bence bu herhalde benim için iyi bir gaye ve hem de herkesin benden beklediği iş olacaktır. 12 Mart 1921 tarihli mektubundan. Fakat şimdi kurtarılacak koca bir İslam aleminin işine daha kuvvetli, daha canlı sarılmama yardım edeceğini düşünmemden mütevellit hodbinlik beni bu kadar ileri vardırıyor. Hani bugün bizi evimizden atan Fransızlar, o aksakallı babamı babam olduğu için zindanda çürüten İngilizler, zehir dişleri sökülmüş yılanlar gibi zelil, sefil gövdeleri yerlerde sürünecekler. 21 Mart 1921 tarihli mektubundan. Eğer cidden seni üzeceğimi bilmesem, altın tahtı da parçalar, padişahlığı da mahvederim. Fakat gülüm, Allah büyüktür. Eğer Allah kalbinin arzusunu verirse, herhalde senin için verecektir. Ve vereceği de tabii senin olacaktır. Allah büyüktür. İnşallah sana şarkın bütün eski altın, zümrütlü Cengizler, Timurların taçlarını takdim ederim. 18 Nisan 1921 tarihli mektubundan. 14. ayrımın sonu, sayfa 176.